köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi ileterek programımıza başlıyoruz. Evet, bugün dünya üzerindeki ayrım yapmaksızın mazlumların acısını yüreğinde hisseden bir sivil toplum kuruluşu olan Elden Ele Derneği'ni tanıtmaya çalışacağız sizler için. Evet, projelerine ve gittikleri bölgelerde birebir yaşadıkları ilginç ve bilmemiz gereken konuları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Elden Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Daloğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Hüseyin Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
Evet, tanıtmamıza hemen başlamak istiyorum ben. Biraz hızlı
tabii
girdik
ki,
ama
tabii
önemli konular var. Anlatmamız gereken, sizin değineceğiniz, anlatmanız gereken çok önemli konular var. Tarihiyle başlayalım mı Sayın Daloğlu? Ne zaman kuruldu, amacı neydi, misyonu neydi Elden Ele Derneği kurulurken?
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizi buraya davet ettiğiniz için. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Bizim de dışarıya açılan penceremiz oluyor o konuda. En azından değerli dinleyicilerimize, yani ümmetin derdiyle dertlenen kardeşlerimize bir şeyler aktarmaya sebep oluyorsunuz.
İnşallah.
Allah razı olsun. Elden Ele Derneği 5 yıl önce kuruldu. Merkezi şu anda Demet Evler'de.
Ankara Yeni Mahalle
Demet Evler'de. Aşağı yukarı 5 yıldır da Mescid-i Aksa, Filistin, Kudüs'ün işgal edilen topraklarında yıkılan evler, hizmet gitmeyen köylerde elektrikle alakalı, suyla alakalı, daha da önemlisi eğitimle alakalı. Kur'an kurslarımız, hafızlık yetiştirdiğimiz talebelerimiz var. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ve hatta yeri gelmişken biz 2016'da bizim yetiştirdiğimiz, burslarla yetiştirdiğimiz 18 tane hafızı Ankara'ya davet ettik. 10 gün misafir ettik. Ankara buluşması, hafızlar buluşması diye. İşte Pursaklar Belediye Başkanımız davet etti, misafir etti. Şimdi hedeflediğimiz gerçekten Kur'an ve hadis, Kudüs'le alakalı iman eden herkesi tamamen akide meselesi. Yani akide meselesi dediğim, yani Filistinli kardeşimizin derdi değil Kudüs.
Tüm Müslümanların.
Bütün Müslümanların derdi. Çünkü hakkında ayet inmiş. Düşünün, yani Miraç'ın mekanı olan ve 5 vakit namazımızın
İlk
orada hediye edildiği bir yer. Onun için hedeflediğimiz nokta çok önemli. Yani bugün gönlümüzde Mekke Medine ne kadar güzel bir yer mukaddesatımızsa, orada mukaddesatımız. Oradaki sıkıntıyı, işgali biz buradan ne kadar rahatlatırız? Oradaki sıkıntıya nasıl ışık oluruz? O düşünceyle kurduk ve o şekilde devam ediyoruz.
O zaman o bölgenin önemini biraz açalım mı Sayın Daloğlu?
Tabii.
Çünkü siz biraz önce de belirttiniz, Miraç'ın, İsra'nın, Miraç'ın gerçekleştiği, evet, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa. Daha ötesi Filistin toprakları, burada yaşayan Filistinliler, İsrail'in işgal ettiği topraklar. Bu bölgenin önemi, söylediğiniz gibi, sadece Filistinlilerin sorunu değil, İslam dünyasının sorunu. Buralarda neler yaşanıyor, neden önemli? Bu bölgenin önemini biraz açalım isterseniz. Ki siz de onun için zaten buraya yoğunlaştınız.
Tabii
daha
ki
sonra projeleri açacağız ama önce bir dünya ve İslam dünyası açısından bu toprakların önemine bir vurgu yapalım. Buyurun.
Gerçekten büyük bir işgal var. İşgalin yanında da büyük bir zulüm var. Yani düşün, toprağını işgal ediyor. 1948'de Birleşmiş Milletler kuruluyor. Kurulma amacı tamamen İsrail devletini tanıtma amaçlı kuruluyor. Büyük felaket dedikleri Nakse, büyük felaket. Hı hı. Orada 6 günlük büyük bir savaş oluyor. Düşün, Mısır uçaklarını kaldıramıyor ve işgal devletinin temelleri atılmış oluyor.
Yani savaş Mısır'la İsrail arasında.
Mısır, Ürdün, Filistin üçü İsrail'e karşı savaşıyor. Yani neredeyse savaş kazanılma aşamasına gelince tabii Amerika'sı, İngiltere'si
araya giriyor
ve savaşı sonlandırıyor yani. O derece büyük bir.
Yani Müslümanların onun için, lehine olacak olan savaşı durdurup ondan sonra
tabii İsrail kazanıyor orada. Kazanmayla kalmıyor. Orada yerleşim yerini gidiyor, işgal ediyor. Evini yıkıyor. Ondan sonra da nüfus planlamasını, yani Yahudilerin nüfusu orada az. Hı hı. Çoğalması için İngiltere ve Amerika gemilerle Yahudileri Filistin'e getiriyor. Ve Filistinlilerin aşağı yukarı notlarımı aldım. 400 bin göç var o tarihte 67'de.
400 bin Yahudi'yi göç var. Bu topraklara getiriyorlar.
Yani Filistinleri göç etme zorluyorlar yerlerine ve onları yerleştiriyorlar.
Evet.
Ve 25 bin kişi de orada şehit oluyor o savaşta. 6 günlük savaş çok önemli.
Yani bu gelen insanlar Filistinliler yerlerinden ediliyor.
Ve oraya yerleştiriliyor.
El konuluyor ve buraya dışarıdan getirilen Yahudiler yerleştiriliyor onların mekanlarına.
Tabii dünyaya da işte bizim nüfusumuz azdı ama işte çoğaldı. Yahudiler burada, halbuki adamın evine geliyorsun. Kardeşim bu evden çık diyorsun sen. Hı hı. Toprağından çık diyorsun. Oraya büyük bir utanç duvarı, yarı açık hava hapishanesi gibi Kudüs'e gitmelerini engelliyorsun. Yaş haddi koyuyor. 50 yaşının üstü girebilir. Gençleri koymuyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Yani oradaki neden, yani tamamen Kudüs'ü yalnızlaştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Yani gençler de Allah razı olsun, yani hapse girmeyi de, şehitliği de, her türlü yaralanmayı da göze alarak orayı şu ana kadar savunuyorlar, halen de devam ediyor. Orada büyük bir işgal var. Sıkıntı çok büyük. Bunu söyleyebiliriz. Biz de buradan o kardeşlerimizin, tabii oradaki projeleri bize bildiriyorlar.
İhtiyaçlarını
bildiriyorlar. Biz de orada Peygamber Efendimiz diyor ya, kandillerinde yağ olun. Yani o sıkıntıları, halbuki orada yağ gönderin dediği zaman zeytinyağının en iyisi var burada. Onu demiyor.
Evet.
Orada karanlık yeri aydınlatın.
Destek olun.
Destek olun. Ne sıkıntısı varsa. Biz şimdi onların evleri yıkılıyor. Hizmet edilmeyen yerlerde evlerini prefabrik yaptırıyoruz. Aman kardeşim sen burada dur.
O evler niye yıkılıyor mesela? Onlara da geleceğiz.
İşte işgalcileri yerleştiriyorlar.
Yeni yerleşim yeri açmak için.
Yıkmalarının sebebi o. Ora Kudüs onların hizmet etme sahası olmasına rağmen su götürmüyor köylere. Oradan sıkıntı çeksin, gitsin diye.
Peki Filistinliler nerede yaşıyorlar şimdi? Biraz açalım isterseniz.
Tabii
dinleyicilerimizin.
Açalım.
Çünkü
tabii.
İnsanlar çok harita bilgimiz de yok. Filistin deyince sanki bütün Filistinliler derli toplu bir bölge içerisinde yaşıyor gibi. Halbuki hiç öyle değil.
Değil,
yani
kesinlikle.
İşte bir Gazze var, açık hava hapishanesi. İsrail'in mesela kendi Kudüs topraklarında yaşayan Filistinliler var. Yine Ramallah'ta yaşayanlar, böyle iş yaşantısı nasıl? Yani burada Filistinliler nasıl yaşıyor? Bunları biraz açalım isterseniz ki.
Açalım tabii. Şimdi 48 toprakları dediğimiz, 48'de ve 67'de o büyük felaket dediğimiz işgal edilen Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün olduğu yer. O zaman Filistinli Müslümanlara bir hak tanımışlar. Yani şu anda onlar 1,5 milyon. İsrail'de İsrailli vatandaşın hakkı neyse, orada okuyor, avukat oluyor, mühendis oluyor. Filistinli ama İsrail vatandaşı.
Evet.
Bizim hizmet ettiğimiz yer bura.
Evet.
Esas
İsrail
esas orada
yaşayan işgal. Filistinli.
Müslüman kardeşlerimiz. Tabii. İslam hareket orada. Şeyh Rai Salah orada. Ve onların biz projelerini şu anda destekliyoruz. Göndermiş olduğu projelerini destekliyoruz. İşte Mescid-i Aksa'da iftar zamanı iftar, kumanya zamanı kumanya. Orada ribat görev dediğimiz ilim halkaları projesi var. İlim halkaları deyince Gençler orada yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor. Hem de o Mescid-i Aksa yalnız kalmasın diye hem eğitim görüyorlar. Hı-hı. Ribat görev dediğimiz de o. Hı-hı. Ona da ayrı bir ödenek gönderiyoruz. Hı-hı. Orada sağlam durmaları için.
Evet.
Ama bugün bir Ramallah'a ben gittim. Hı-hı. Ramallah'ta TİKA'da bir randevumuz vardı. Hı-hı. İnan geçene kadar kaç tane kontrol noktasından oralara geçtik. O şekilde görüştük.
Evet.
Yani o taraflardan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'yı ziyareti kontrollü alıyorlar. Ve 700 kilometrelik bir duvar ya. İnsan şöyle düşünüyor. Girintili çıkıntılı, girintili çıkıntılı. Ne ya diyor, 700 kilometre olmaz dedim ben.
Toprak küçücük.
Baktık internete hakikaten 700 kilometre. Ve 6 metre
yüksekliği
ve şey aralarında da tam tesisatlı kameralarla böyle bir
görüntü alıyor.
Acayip bir durum var. E şimdi burada Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi diyor. E böyle bir zulüm var. Adamın kendi toprağı, sen işgal ediyorsun. E dünyada buna sessiz kalıyor.
Evet. Peki mesela 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raed Salah özellikle mücadelesinde 1948 topraklarına vurgu yapıyor. Yani şimdi neden ona vurgu yapıyor?
Ora mukaddesatımız bizim.
Yani o önceki ellerinde bulunan toprakları elde etmek için değil mi?
Tabii ki. Ora bizim mukaddesatımız. Şu anda önceden Mescid-i Aksa 144 dönüm, hı hı, oraya İsrailli giremiyordu, haramdı.
Hı hı.
Ama şu anda girebiliyor.
Evet.
Yani böyle kademeli kademeli büyük bir
adım işgal.
İşgal var yani. O da çok enteresan. Yani Allah razı olsun, Mavi Marmara noktasında Cumhurbaşkanımız en yüksek seviyede ezan yasağını kabul edemeyiz diye dünyaya duyurdu. Bunlar tabii bizim hükümetimizin, devletimizin Filistin'e göstermiş olduğu çok büyük
önemli
hassasiyet.
Evet, hassasiyet.
Çok büyük hassasiyet. Ama o da yeterli değil. Çünkü uluslararası bir hukuk var. Biz silah alıp gidemeyiz.
Hı hı.
Sivil toplum kuruluşu olarak herkes bir yerde sıkıntılı olan yere omuz verip orayı işgalden kurtulana kadar koşturmamız lazım. Onun için Filistin, Mescid-i Aksa bütün ümmetin derdi.
Peki özellikle Mescid-i Aksa'nın altının kazıldığı, oyulduğu şeklinde ve dünya tabii ki bunları hep göz ardı ediyor. Burada İsrail'in amacı ne? Yani orada ne yapmak istiyor?
Şimdi Süleyman Mabedi diye onun kalıntılarından bir şeyler bulmaya çalışıyor. Burası bizim sahiplenme noktasında. Ama yıllardır öyle bir şey yok.
Hı hı.
Ama kasıtlı olarak kazıyorlar. Herhangi bir depremde, herhangi bir şeyde yıkılsın. Onların o Süleyman Mabedi dediği yeri kuralım diye. Dünyanın gözü önünde böyle bir pervasız bir işgal var. Tabii Rabbim nurunu tamamlayacak. Mutlaka ona zor yok. Ama burada biz bu işin neresindeyiz? Manevi noktada işte bu yolda şehit olana şehit sevabı verecek Rabbim. İnfak edene infak. Ha, ama 5 yıl sonra özgür olur, ama 50 yıl, ama 150 yıl.
Hı hı.
O hikmet-i ilahi Rabbimin katındadır. Onu bilemeyiz. Zaferi de Rabbim verecek.
Hı hı. Peki şu an için İsrail hapishanelerinde ne kadar Müslüman var? Bir bilginiz var mı? Oradaki insanların günlük yaşantıları nasıl? Mutlaka haberleşiyorsunuzdur siz.
Şu anda 7 bin tane o zindanlarında Filistinli kardeşimiz var. Yani günlük onların yaşantısı tutuklama, hapse alma, ev baskını, gecenin bir yarısı. Düşün, evindesin, herhangi bir yerde bir olaya karışmışsın, gittin, geceleyin gittin. Böyle bir yaşantı.
Evet.
Ama o Aksa'nın anneleri, yani Aksa'da herhangi bir hareketlilik olduğu zaman inan çocuklarını evinde bırakıyor, hepsi Aksa'nın bahçesinde.
Toplamıyor.
Hepsi kapısında o Allahu Ekber sesleriyle onlar burada bizim mücadelemizi orada onlar veriyor.
Peki benim dikkatimi çeken mesela Kudüs sokaklarında zaten hani dar o eski tarihi sokaklar, çadır gibi böyle bir gergiler var. Niçin yapılmış onlar?
Onlara dikkat etmedim ben ama birkaç sefer gittik işte. Özellikle Filistinli Mescid-i Aksa'nın civarında nerede olursa olsun. bir kapıyı çaldığın zaman işte ben Türkiye'den geldim
dediğiniz zaman,
inan bak o anneler, o bacılar hem böyle bir hasret gideriyorlar, hem de evin en baş köşesine oturtuyorlar ve söyledikleri şu: burası sizin.
Evet.
Yani elhamdülillah Türkiye'den de o desteği görüyorlar.
Peki İslam evet. camiasının tutumu nasıl? Sizin çalışmalarınıza biraz sonra geçeceğiz. Biraz bu bölgeyi anladıktan sonra, mesela biz biliyoruz ki siz ve birçok sivil toplum evet. kuruluşu Türkiye'den burada yaşayan kardeşlerimize, yani hem bu bölgenin bizim için önemli olmasından dolayı hem de bir mağduriyet yaşandığından dolayı oraya destek veriyorlar, çalışmaları devam ediyor. Dünyadaki diğer İslam ülkelerinden gelenler, onlarla irtibat halinde misiniz? Özellikle de mesela bize buradan diyorlar ki Kudüs'e gidin, Mescid-i Aksa'ya mutlaka gidin, ziyaret edin ki hani Müslümanların burayı boşlamadığını göstermek adına.
Evet.
Var mı dünyanın farklı bölgelerinden gelen, işte ne bileyim, diğer İslam ülkelerinden?
Şimdi maalesef diyorum, orada mutlaka işte Katar'a gidiyoruz, Kuveyt'e gidiyoruz, Bahreyn'dir, Arabistan'dır. Halkın içerisinde yürekten orayla yanan insanlar var.
Evet. Bunlarla... Acaba bilinç mi yok orada, oralarda?
Halkta var. Ama yönetimler çok büyük sıkıntılı. Halk yüreğini açıyor. Yani biz farkındayız. Hatta Katar'da çok üst düzeyde bir yere gittik. Eğer ki biz diyor Türkiye olduğu için burada nefes alıyoruz diyor. Eğer Türkiye olmasın biz boğuluruz burada diyor. Ve bütün anlaşmaları Katar şu anda Türkiye ile yapıyor.
Evet.
Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor. Şimdi Iraklı Türkmenlerle biz iç içeyiz şimdi. Suriyelilerle de ya biz buraya geldik, İslam'ı, dini, dayanışmayı, yardımlaşmayı burada gördük. Biz böyle bilmiyorduk Türkiye'yi diyor yani.
Değil mi?
Ve Filistinliler şu anda bütün ümmetin o kanayan yarasını, o sıkıntısını omuzlarında hissediyor. Halen dimdik ayakta devam ediyor.
Gerçekten çok takdire şayan bir mücadele veriyorlar orada. Güvenlikleri yok, eğitim yok, sağlık hizmetleri yok.
Evet.
Efendim vatandaşlık hizmetleri yok ve onun ötesi sürekli işte evleri gasp edilmekte, çorları, çocukları hapislere atılmakta. Buna rağmen bu toprakları terk etmiyorlar.
İşte
yani yıllardır gerçekten Filistin halkını ben takdir ediyorum. O bölgeyi bekliyorlar. Bu, yani bu konuda bizim İslam dünyasının da destek vermesi gerekiyor.
Ne kadar kesinlikle.
Böyle cesur olduklarını gösterdiler aslında, değil mi?
Çok çok büyük mücahit potansiyeli var. Ve işte Peygamber Efendimiz'in gidin oraya namaz kılın, kılamazsanız yağ gönderin dediği, hı hı. işte mücahitlerin oradan eksik olmaması için kardeşim oraya sefer düzenleyeceksin, canını tutmak için esnaftan alışveriş yapacaksın.
Peki mesela oraya ziyarete gidenler rahat girebiliyorlar mı Türkiye'den?
1,5-2 saat sürüyor. Biraz yani Tel Aviv'den çıkana kadar soruşturma şu bu, ama neticede uluslararası bir hukuk var, alıyorlar. Hı hı. Yani alıyorlar. Diyelim ki sıkıntı çektik.
Hı hı.
Diyelim ki 3 saat bekletti. Ya o yolda tamam, beklenir.
Değil mi?
O yolda beklenir.
Ki orada ömürlerini geçiriyor Filistinliler.
Filistinliler orada Esen ömürlerini Cefayi geçiriyor. Evet. Her gün çocuğu şehit oluyor. Bağrına basıyor. Şehit olmayan ev az. Ve şehit yoksa evde, o evde bir mahcubiyet var. Nasıl o iman nasıl yüklenmişse...
Hı hı.
Yani bu çok kıymetli bir şey bunlar. Biz gidiyoruz, hatıralarını anlatıyorlar. İşte hapishaneye girmiş bir tane kardeşimiz, girdik diyor, hapishaneye aldılar. İstihbaratın başı almış. Bunu birkaç yerde de anlattım. Bana hatırasını anlattı. Dedi sen bu Türklerle çok ilgileniyorsun. Ne bunlarla alakan? Diyor ben orada diyor inşaat mühendisliğini okudum Türkiye'de.
Türkiye'de evet.
Onların benim kursağımda ekmekleri var. Yani düşün hapiste... bunu söyleyebiliyor. Yani bu tamamen bir cesaret ve yürek isteyen bir şey. İmanın kuvvetli olmasıyla alakalı bir şey. Biz burada daha çok imam hatiplerde şu anda genç memur seninle yaptığımız bir 40 tane imam hatipte yaptık. Hem gençler ilk kıblesini tanıyor projesini gerçekleştirdik. Burada da o salonlardan, imam hatiplerden, okullardan Selahattin Eyyubilerin, Yavuzların, Fatihlerin çıkması için biz o slaytın yanında Peygamber Efendimiz'in hadislerinden o çocukların karakterine uyacak güzel şeyler de veriyoruz. Yani böyle de bir Ankara'da hizmet ediyoruz. Nakşi'ye gelirsek Nakse'yi şöyle düşünelim. Yani 25 bin tane savaşta Filistinli ölüyor. Hı hı. 400 bini sürülüyor. Ve sürülenlerin yerine
gelen Yahudiler,
Yahudiler yerleşiyor. Yerleştiriliyor, işgal ediliyor. Şimdi Miraç'ın mekanı olan bir yerde, namazın hediye edildiği bir yerde ezan sesinin yasaklanması.
Evet.
Yani ezan sesine tahammül edemeyen bir işgal gücü var. Yani burada inan sözün bittiği yer. Evrensel insan haklarını diyorsun, bakıyorsun veda hutbesinde. Sade veda hutbesini, Resul-i Ekrem Efendimiz'in veda hutbesini bir incelemeleri iman etmelerine yeter. İnsaflı olacaklar.
Zaten tek sözü bile hiçbir insanın diğer bir insana üstünlüğü yoktur. Ne Arap'ın aceme ne acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvada, iyilikte, güzellikte, ahlakta.
Tabii ve yani, Hatice Hanım bakıyorsun Mekke fethinde Peygamber Efendimiz işkence çekmesine rağmen hepsine hem dinini hem işte ihtiyarları, masumları, yetimleri koruma beyannamesi hazırlıyor. Emanname veriyor. Aynı ahlaka bakıyorsun Selahaddin Eyyubi, Hazreti Ömer Efendimiz. Geliyorsun bakıyorsun Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Niye? Vahiy ve Kur'an'dan beslendiği zaman, hı hı, orada neyse, Mekke'de neyse, burada da o. Yani ne kadar büyük bir şey.
Evet. Evet, süremizin sonuna geldik zannediyorum. Şimdi projelere geçeceğiz ama dediğimiz gibi o bölgeyi anlamadan, yaşananları anlamadan hani yapılan yardımların ya da projelerin gerekliliği ve önemini kavramamak biraz zor olacağı için değerli dinleyenler, biz bu birinci bölümde istedik ki biraz Kudüs'te, o topraklarda, Filistin topraklarında neler yaşandı, hala neler yaşanıyor ve neye ihtiyaçları var, bunları konuştuk biz stüdyo konuğumuzla. İnşallah önümüzdeki programda Eldenele Derneği'nin bu bölgede yapmış olduğu çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Stüdyo konuğumuz Eldenele Derneği'nin Genel Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Daloğlu'ydu. Bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölgede gerçekleştirmiş oldukları projeleri ve niçin yaptıklarını birlikte inşallah paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Evet, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.
İçinde bir kız gezer. İçinde bir kız gezer. Of, ninen ölsün zar gelin aman, zar gelin aman, zar gelin aman, suna yarı. Kanadında gümüş var, of, ninen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, suna yarı.
Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.